Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinizinde başladı programımız. Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor Türk tarihinizinde programını. Cihan Aktepe'nin kumanda masasında ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, hep yaptığımız gibi önce sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz trt@trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Değerli dinleyicilerimiz anımsayacaksınız. Geçen hafta Varis Çakan hocamızla Köktürk anıtlarına bir giriş yapmıştık. Bu hafta bu önemli konuya devam edeceğiz. Türkolog Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hakan Akşay bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Varis hocayla hocam bu anıtların ne içerdiğine, Türk tarihindeki yerine ilişkin bir genel giriş yaptık geçen hafta. Şimdi biraz daha ayrıntılara girelim istiyorum sizle birlikte. Ancak şunu merak ediyorum. Bu tür yazıtlar, kitabeler, anıtlar Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında var mı? Yoksa bu Türklere yahut da Afrika'ya yahut da şuraya buraya, bu konuda bir özet yapabilir misiniz?
Efendim şimdi bu anıt dikme adeti Türklere has bir adet. Yani ölen bir kişinin ardından bir abide dikme, bir anıt dikme, onun hayatıyla ilgili bilgiler verme, sonra bu anıt üzerinden gelecek kuşaklara ders verme, nasihat verme, onunla ilgili efendim ölümünden duyulan üzüntüleri belirtme bir Türk adetidir, Türk geleneğidir. Dolayısıyla bu Türk geleneğinde olduğu için Türklerde buna rastlıyoruz. Ancak bildiğim kadarıyla Batı dünyasında bu tip abideler yok. Evet. Bu tip anıtlar yok.
Latin Amerika diye adlandırılan bölgede belki var değil mi hocam? Mayalarda.
Yani evet.
Amerikan yerlilerinde.
Evet, zaten Amerikan yerlilerinin de bazı görüşler var. Türk olduğunu söylüyorlar veya işte Türk bölgelerinden Amerika'ya geçtikleri söyleniyor. Ve hatta Kızılderililerin bir takım damgalarının, bir takım gelenek ve göreneklerinin Türklere benzediği, hatta Türk olabilecekleri ciddi, yani tam olarak ispatlanamasa bile ciddi görüşler var bu konuda. Onlarda da benzer adetler tabii ki olması doğaldır.
Hocam bu da aslında mantıklı sayılabilir. Göçler bir taraftan batıya olurken bir taraftan da doğuya olmuş olabilir. Berik Boğazı üzerinden
tabii ki,
geçmiş
elbette,
olabilirler.
Elbette, tabii ki.
Olası. Şimdi hocam Göktürk yazıtları kim buldu? Ve kim okudu?
Şimdi Göktürk yazıtlarından...
Bu serüven evet hocam nasıl başladı?
Bu serüven şöyle. Göktürk yazıtlarından daha önce bahsedilmişti. 13. yüzyılda Göktürk yazıtlarından bahsedilmişti. Kim bahsetmişti? İlhanlı tarihçisi Cüveyni. Bu Moğol araştırıcısıdır Cüveyni kendisi. Fars asıllıdır.
Hocam Cüveyni Melikşah dönemindeki Nizamiye medreselerinin başında olan Cüveyni ile aynı şahıs değil.
Yok değil. Bu İlhanlı. Başka. Yok bu
evet.
İlhanlı
evet,
tarihçisi.
Tamam.
O kişi değil. Cüveyni bir Uygur efsanesine göre diyor. Türklerin Orhun bölgesinden veya Orhun diye de söylenir bu kelime. Orhun bölgesinden ilk defa yeryüzüne çıktıkları. Daha sonra buradan yayıldıkları. Ve bu bölgede Orhun Nehri'nin kıyısında Karakurum denilen bir bölgede kayalar üzerine bir takım yazılar yazdıklarını ve bunu kendisinin gördüğünü kaydetmiş. Bunu kendisinin gördüğünü kaydetmiş. İlk defa burada bahsedilmiş. Daha sonra bahsedenler var. 15. yüzyılda da bahsedilmiş. Sonra 1600'lü yıllarda da bahsedilmiş. Ama taşların bulunuşu 1721 yılından sonra. Peki nasıl olmuş bu?
18. yüzyıl.
Evet, hocam, evet. Evet, 18. yüzyıl.
Ve nasıl olmuş?
Poltava Savaşı'nda Ruslara esir düşen bir subay var. İsmi Strahlenberg. Strahlenberg esir düşünce Sibirya bölgesine, yani bu taşların bulunduğu bölgelere yakın bölgeye sürgün ediliyor.
Alman mı hocam bu?
Kökeni Alman.
Evet.
Evet, Alman kökenli Strahlenberg ama İsveçli. Yani kökeni Alman ama İsveçli diye geçiyor. İsveçli bir subay. Bu ve bir Alman botanik alimi daha var. Messerschmidt isminde. Bu Alman botanik alimi o bölgede bitkiler üzerinde araştırma yaparken bunlar aynı zamanda her şeyi inceliyorlar. Yani mezar taşlarını, ne bileyim böyle antika değeri taşıyan, tarihi özellik taşıyan her şeyi araştırıyorlar. Burada benim asıl vurgulamak istediğim şu. İlk defa taşları bulan bunlar. Yani araştırma yaparken bir Kazak köylüsünün haber vermesi üzerine. Yani bunların araştırma yaptığını Kazak köylüleri biliyor. Ve gelip diyorlar ki efendim şu bölgede üzerinde şöyle yazılar olan değişik kitabeler var. Bunları gelin bir bakın diye söylüyorlar, haber veriyorlar. Sonra onlar gidiyorlar ve bunu hemen keşfediyorlar. Ve ilim alemine bunlar duyuruyorlar bunu. Yani ilk tez Bengü taşını buluyorlar. Önce 3. Uybat yazıtını buluyorlar. 3. Uybat yazıtı. Sonra da tez Bengü taşını buluyorlar. Yine bir Kazak köylüsünün haber vermesi üzerine. Ve bunlar memleketlerine döndükten sonra bunları fotoğraflarıyla birlikte yayınlıyorlar. İşte asıl ilim aleminin bu olayı duyması burada başlıyor.
Fakat onlar buldukları bir kitabı olduğunu fark ediyorlar ama ne yazdığını, kime ait olduğunu
evet.
Bilmiyorlar hocam.
Aynen öyle. Yani benim burada asıl üzerinde durmak istediğim olay şu. Bir subay esir düşmüş ve sürgün edilmiş. Sürgün edilmiş. Yani biz mesela sürgün edilsek belki yani sürgün edildiğimiz yerde böyle bir araştırma yapma ihtiyacı belki hissetmezdik. Ama bu şahsiyet ben sürgün edildim.
Süremi
doldurayım. Evet. Kadere razı olayım dememiş. Dağ bayır dolaşmış. Dağ araştırmış. Ve bizim atalarımızın yazdığı yazıları bu sayede bulmuş. Yani bir sürgün edilen bir subay. Yani
hocam burada kaç tane yazıt var?
Tabii yazıtların sayısı çok fazla. İlk bulunan yazıtlar zaten 250'yi falan geçmiş durumda. Yani tam sayısını bilmiyorum ama önemli olan bu yazıtların 3 tane en önemlisi biliyorsunuz işte Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültügin en önemlileri. En hacimli olanları bunlar. Şu anda çok fazla kitabe var. Kaynaklarda sayıları yazıyor. Sonra bunlar bu yazıları yayınladıktan sonra herkes oraya odaklanıyor. Herkesin ilgi odağı oluyor. Allah Allah bu yazılar kime ait? Bir de hatta Radloff, ünlü türkolog.
Radloff. Hocam şimdi ama söylediğinizden 18. yüzyılda dahi türkolojinin batıda bir ilgi kaynağı olduğu evet. Ve gelişmeye başladığı anlaşılıyor.
Evet, tabii şöyle de bir soru akla gelebilir. Biz acaba neden gidip oralara bir heyet göndermedik? Çünkü oraya heyet gönderenler Ruslar, Almanlar, Finlandiyalılar bunlar hep heyet göndermişler. Ama bizim heyetimiz gitmemiş. Bunun sebebi de şu, biz o dönemde biliyorsunuz Osmanlı'nın artık son dönemleri, Osmanlı yıkılma devresinde. Yani bu yazıların okunuşu, tabii bulunuşu 1700'lü yıllar ama okunuşu 1890'lı yıllar. Yani aşağı yukarı şeyden bir 20-30 yıl önce Atatürk'ün Samsun'a çıkışından ki artık bizim içinde durumduğumuz durumu herkes biliyor.
Tabii yavaş yavaş, evet.
Evet. Şimdi Radloff ünlü bir Rus türkolog biliyorsunuz. Türkolojiye kendisini adamış birisidir. İkinci Abdülhamit tarafından kendisine nişan verilmiştir.
Zaten birkaç tane dedim hocam. Lamberi, evet. Radloff.
Tabii.
Evet.
Radloff Kutadgu Bilig üzerinde yapmış olduğu çalışmayı bırakıyor. Bu yazıları görünce. diyor ki bu yazıları çözmemiz lazım öncelikle. O Kutadgu Bilig çok önemli bir çalışma aslında. Fakat o çalışmayı bırakıyor. Diyor ki birinci önceliğimiz bu yazı. Bir de William Thompson üzerinde durmak istiyorum ben. Bu Danimarkalı bir Türkolog. Danimarka Kraliyet İlimler Akademisi üyesi ve ondan fazla dil bilen ve karşılaştırmalı, mukayeseli dil bilimi alanında çalışmalar yapan birisi. Okuyan da zaten William Thompson. Kendisi bu yazıları okuyan. Bu yazılar üzerine çok çalışmış, çok çabalamış, çözmeye uğraşmış. Bunun sebebi ne diye soru akla gelebilir. Niçin William Thompson bu yazıları okudu? Bir Türk okuyabilirdi.
Ve o esnada Radloff da okumaya uğraşıyordu.
Radloff da okumaya uğraşıyordu.
Evet, evet hocam.
Thompson'ın bu çabasının sebebi şu. Bu yazı İskandinavyalıların Rum yazısına benzetilmekteydi. Yazıyı ilk görenler görüş ileri sürdüler daha okunmadan. Dediler ki bu bazı görüşler İskandinavyalıların Rum yazısına benziyor dendiği için özellikle Danimarka, Finlandiya gibi ülkeler dediler ki acaba bunlar bizim atalarımızın yazısı olabilir mi? Bizim atalarımızın yazısı olabilir düşüncesiyle bu kadar gayret gösterdiler. Ve ikisi yarışa girdiler Radloff'la Thompson. Kültigin ve Bilge Kağan abidelerinin batı cephesinde Çince bir metin vardı. Bu Çince metinden metni tercüme ettiler. Fakat tam birebir örtüşmüyordu. Harfleri çıkartmaya çalıştılar önce. Yani bir bulmaca çözer gibi. Thompson şahıs adlarının çok olabileceğini düşündü ilk önce. Dedi ki burada olsa olsa şahıs adları...
Kişi hocam adları, bayağı heyecan verici evet, bir süreç. Evet.
Şahıs adları, kişi adları çok geçiyor diye düşündü. Ve Çince metinle karşılaştırmaya devam etti ve bir kelime yakaladı. Bu kelime de Tengri kelimesiydi. Yani bugünkü Tanrı kelimemiz. Tengri kelimesini yakalayınca arkasından Türk ve Bilge Kağan bu üç ismi öğrenince harfleri diğer kelimelere yerleştirmeye başladı.
Yani ipucunu bulunca hocam ipucunu ve Bilge Kağan anıtını çalışmış demek ki.
Evet, evet. Ve bu bir çorap söküğü gibi. Çorap söküğü gibi geldi ve yazıları çözdü. Radloff 1894 yılında biraz acele ederek, ben ondan önce yayınlayayım düşüncesi de olabilir ama tabii aralarında mektuplaşıyorlar. Birbirlerine mektup gönderiyorlar. İşte şu harfin okunuşu bence budur, şudur filan gibi. Aralarında mektuplaşmalar da var tabii ki. Yani bu güzel bir rekabet olmuş. Radloff'un yayını ilk çıkmasına rağmen hatalarla doluydu. Yani onu sonradan kendisi bir takım düzeltmeler yaparak yayınladı. Fakat Thompson 2 yıl sonra, biraz da acele etmedi Thompson, 1896 yılında bütün abidelerin, bu üç abidenin mükemmel bir neşrini yaptı. Tam okunuşlarını verdi. Dolayısıyla bu şekilde abideler gün yüzüne çıkmış oldu, ilim alemine tanıtılmış oldu. Bize nasıl geldi üzerinde isterseniz.
Hocam ona bir nefeslenelim. Evet. Ardından devam edelim. Tamam. İlginç bir noktadayız. Değerli dinleyicilerimiz, tamam. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin İzinde programındasınız.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz, Türkolog Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hakan Akça hocamızla Köktürk yazıtlarını konuşmaya. Hocam Radloff çalışıyor, Thompson çalışıyor, bir yere getiriyorlar, işi çözüyorlar. Bu esnada biz nasıl yaklaşıyoruz konuya? Kimler ilgi duyuyor?
Biz
bizim bilim dünyamız, evet. Türkologlarımız, evet.
bizim bilim dünyamızda ilk defa bu konulara değinen Necip Asım. Ama Necip Asım'a eser nasıl ulaşıyor? 1896 yılında bir Müsteşrikler Kongresi yapılıyor. Müsteşrikler Kongresi. Bu kongrede Ahmet Mithat Efendimiz var bizim. Ahmet Mithat Efendi. Orada onunla tanışıyor. Kimle? William Thompson'la. Orada tanışıyorlar, sohbet ediyorlar. Thompson çalışmalarını Ahmet Mithat Efendi'ye veriyor. Ahmet Mithat Efendi onun bu çalışmalarını alıp Türkiye'ye getiriyor. Ve tabii ki Necip Asım önemli bir Türkolog. Pek ismi yaygın olmasa da bu çalışmaları Ahmet Mithat Efendi ona verince o hemen üzerinde bir küçük bir broşür, risale şeklinde bir kitapçık yayınlıyor. İsmi de Pek Eski Türk Yazısı.
Adı bu hocam, evet.
Evet, adı bu. Pek Eski Türk Yazısı. Sonra bu çalışmasının üzerinden birkaç yıl sonra Orhun Abideleri diye 1924 yılında yine bu taşların tercümelerini içeren bir yayın yapıyor. Sonra bizde Şemseddin Sami çok önemli bir Türkologtur. Biliyorsunuz Kamusi Türkiye'nin
önemli bir sözlüktür hocam, evet.
Ayrıca onunla ilgili bir bilgi daha verelim. Pek bilinmez ama Şemseddin Sami Ali Samiye'nin babasıdır.
Bugün Galatasaray, evet hocam.
Evet, evet. Ali Samiye'nin babasıdır. Şimdi Şemseddin Sami 1903 yılında bu çalışmalara başlamış ama 1904 yılında vefat etmiş ne yazık ki. O da çalışmalarını tamamlayamamış. Sonra Ragıp Hulusi diye bir yine araştırmacı var. Ragıp Hulusi de bu Üçtaş'ın tercümelerini yayınlamış. Bizde en hacimli çalışmayı ilk olarak Hüseyin Namık Orkun yapmış. Eski Türk Yazıtları adlı 4 ciltlik bir eser olarak yayınlandı. Fakat sonradan bunlar birleştirildi. Tek cilt halinde yayınlandı. İşte Nihal Atsız Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde değindi. Daha sonra işte yani burada isimlerini sayamayacağımız pek çok çalışma yapıldı. Muharrem Ergin Orhun Abideleri adlı.
Çok büyük bir evet, Türkologtur.
Evet, evet Muharrem hocam. Ergin çok rahmetli. Büyük. Rahmetli Orhun Abideleri adlı eserini verdi. Sonra Talat Tekin bunlar üzerine çok güzel çalışmalar
Ahmet yaptı. Bican Ercilasun hocanın da bayağı çalışması var.
Tabii galiba. Ki Ahmet Bican Ercilasun hocamız yazısı üzerinde çalıştı. Türk Dili Tarihi adlı eserinde bu konulara çok ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir.
Hocam orada ses değişmelerini falan da ayrıntılı olarak evet. Çalışmış. Evet.
Evet, Ahmet Bican hocamız
şimdi soracağız yazıyı, size zaten.
Yazıyı çok ayrıntılı bir şekilde vermiş ve bu konu üzerinde çok durmuştur. Evet, çok
bizim ilgimizde böyle. Var. Hocam peki şimdi bu yazıtlarda özet olarak kim kime ne söylüyor? İçeriği nedir?
Efendim bu yazıtların içeriği öncelikle Türklerin Çinlilerle mücadeleleri. Yani Türklerin Çinlilerle. O zaman komşumuz Çinliler. Çinlilerle mücadeleleri. Ve dört tarafın düşman olduğu da belirtilmiş. Hem de en başlarda. Tört bulun kop yagı ermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Sülepen asker göndererek tört bulundaki yagısın kop baz kılmış. Yani
dört... Sumu Sürye mi okunuyor
evet.
Hocam?
Şimdi bu kelime üzerinde duracaktım evet. Sü asker demektir.
Evet.
Sülepen sülemek göndermek sevk etmek. Asker göndererek dört tarafındaki düşmanlarını hep esir almış. Ve şöyle bir ifade var. Tizligik sökürmüş, başlıgık yüküntürmüş. Yani başlıya baş eğdirmiş, dizliğe diz çöktürmüş. Buradan yakalamamız gereken olay da şu. Son derece gelişmiş bir dil olduğunu anlıyoruz biz buralardan. Çünkü bazıları işte Köktürkçenin ilkel bir dil olduğunu, yeni bir dil olduğunu söylese de Köktürklerin dili bunun son derece gelişmiş bir dil olduğunu 5000 yaklaşık 3000 ile 5000 yıl arasında daha da geriye gidebileceğini söylüyor. Çünkü başlıya baş eğdirmek mecaz bir anlamdır. Başlıya baş eğdirmek. Bu bir mecaz, bir kelimenin mecaz anlam kazanması yüzyıllar alır. Belki binlerce yıl alır. Yani başlı kelimesi normalde başı olan demektir. Fakat burada mecaz bir anlam var. Başlı kelimesi burada mecazi anlamda kullanılıyor. Yani güçlü, kuvvetliyim diyen düşmana baş eğdirmiş. Dizliyim diyene, benim dizim var, ben güçlüyüm diyene de diz çöktürmüş. Evet.
Yani sanat yapıyor sonuçta hocam.
Tabii ki. Bir söz sanatı. Aynı zamanda söz sanatı da var. Sü kelimesine tekrar dönecek olursak, sü asker demektir. Bugünkü bizim subay kelimemiz bu kelimeden türetilmiştir. Aslında sübay olması gerekir. Fakat ünlü uyumuna sokarak tabii, biz bunu evet, subay hocam. Yapmışız.
İnce kalın ünlü uyumu. Evet.
Bir de atasözümüz de var bu aslında. O yanlış bilinen bir atasözü ki Galat'ı meşhur olmuştur o. Aslında su uyur düşman uyumaz diye bildiğimiz atasözündeki su bildiğimiz içtiğimiz suyla ilgisi yoktur.
Yoktur. Evet.
Bu asker demektir. Sü uyur düşman uyumaz. Yani sü asker uyur. Fakat düşman uyumaz anlamında
tetikli bir atasözüdür. Tetikli anlamında değil mi hocam?
Tetikli yani. Tabii ki o anlamdadır.
Ve burada nasihatler var.
Nasihatler var. Türk milletinin Çin esaretine düşmesi, onlara aldanmaları, onların tuzaklarına düşmeleri. Fakat daha sonra bunlardan tekrar benliklerini elde ederek, kendi özlerine dönerek bu Çin esaretinden kurtulmaları, diğer kavimlerle olan ilişkileri, mücadeleleri... Ve bu istiklal ve bağımsızlık mücadeleleri hepsi bunlarda yer almaktadır. Ve nasihatler, gelecek nesillere nasihatler yer almaktadır. Bengü kelimesinin adı da zaten Bengü kelimesi sonsuz, ebedi demektir. Ebedi olarak Türkler ebedi olarak bu yazıtların kalmasını, ebedi olarak yaşamasını istedikleri için Bengütaş ismine koydular bunları.
Hocam bir de yazıtların içeriğinden özellikle Bilge Kağan yazıtından Türklerin o zaman da bir kök kendine dininden ziyade Tengri, tek tanrı inanışında evet. oldukları sonucunun çıkarılabileceğine ilişkin teoriler var. Siz katılıyor musunuz?
Tabii ki. Türkler en başta tek tanrı dinine inanıyorlardı. Aslında kök tengri kelimesi üzerinde de durursak biraz dini konuya da girmiş oluruz. Şöyle başlar anıtın birisi. Üze kök tengri asra yagız ir kılındukta ekin ara eçum apan bu munkagan olurmuş. Yani üste gök tanrı diye çevirmek bunu yanlış. Çünkü evet. oradaki evet anlam yukarıda üste mavi gök altta kara yer yaratıldığında ikisinin arasına insanoğlu kılınmış ve bunun üzerine ağabeylerim, amcalarım, bu munkan, istemi kan oturmuş diye başlar.
Devide diyor ki bu bana Allah tarafından yani evet, Tanrı tarafından evet. lütfedilmiştir.
Tabii bu kısım zaten Oğuz Kağan Destanı'na çok evet. benzemektedir ki Oğuz Kağan Destanı da biliyorsunuz işte ışıkla ağaca gelmesi, ağaçtan biriyle evlenmesi, sonra çocuklarının doğması, birisinin deniz, birisinin dağ, birisinin gök olması gibi. Burası zaten Oğuz Kağan Destanı'na çok benziyor, benzemektedir. Dolayısıyla İlk önce kelimenin bir cismin ismi olur. Sonra o cins isimden bir varlığa onu vererek özel isim yaparız. Tengri kelimesi dönmek fiilinden gelmektedir. Tengirmek aslında dönmek, döndürmek. Bugünkü değirmen kelimesinin kökeni de buradadır.
Aynı değil mi hocam?
Evet. Tabii değirmen kelimesinin kökeni de oradadır. Dönen deveran eden biliyorsunuz dünyadır. Ve aynı zamanda kuşatmaktadır. Hem döner hem kuşatır. Dolayısıyla Allah'ın dünyayı kuşatmış olmasına inandıkları için Tengri kelimesini kullanmışlardır. Ve tabii ki tek tanrılı dine inanmaktadırlar ki Türklerin Müslüman olmasının sebeplerinden birisi de biliyorsunuz tek tanrılı dine inanmadan daha kolay geçiş olduğu görüşüdür. Bu sebeple Türklerin tabii ki tek tanrılı dine inandıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Hocam ne tür bir alfabe bu?
Şimdi bu alfabenin kökeni hakkında farklı görüşler var Sedat Bey. Yaygın görüş bunların Türk damgalarından çıktığı. Fakat bazı batılı bilimciler Türklere mal etmeme gayretine girmişler. Bazıları Pehlevi kökenli, Arami yazısından geldiğini söylüyor.
Bunu yapıyorlar hocam evet. evet. Yani yapmışlar ve yapıyorlar. Evet. Batılı bilim adamları özellikle yapıyorlar. Evet buyurun evet. hocam.
Bazı araştırmacılar bunların Pehlevi ve Arami yazısından geldiğini, Türklerin onlardan İranlılar vasıtasıyla aldığını söylüyorlar. Bazı grup Türklerin alıp kendilerinin millileştirdiğini, bir takım değişiklikler yaptıklarını söylüyorlar.
Yani Latin alfabesini yaptığımız gibi.
Evet. Bazıları İskandinav ülkelerin run yazısından geldiğini söyledikleri için işte az önce söylemiştim.
Runik, evet.
Runik olduğunu ve Finlandiyalı heykel de bu görüştedir. Bu Türkologlar run yazısına benzetirler. Soğudakçadan geldiğini söyleyenler var. Ama Polivanov gibi bazı Türkologlar bu yazının tamamen Türk damgalarından, Türklerin dini törenlerindeki jestlerden, oradaki hareketlerden doğduğunu söylüyorlar. Nitekim yazıyı incelediğinizde, yani Orhun yazıtlarını, alfabeyi incelediğinizde bunun tamamen Göktürklere özgü milli bir alfabe olduğunu anlıyorsunuz. En önemli delil de şu, kalınlık incelik uyumuna göre seslerin hem kalın ünlüyle okunan karşılıkları hem ince ünlüyle okunan biçimleri var. Yani eb b diye okunan kelime ince, o kalın b'nin yanına ünlü koyulduğu zaman a okunuyor. İnce b'nin yanına ünlü koyulduğu zaman b okunuyor. Yani ba okunabiliyor. Kalın ünlü ise yanındaki ünlü a. Zaten a ve e için tek bir ses var.
Hocam bugün sanki bizim bu Latin alfabesinde uyguladığımız sistemin bir benzeri.
Bir benzeri, yani, evet. Bir benzeri
bizim
diyebiliriz.
Türkçenin seslerine çok uygun işaretler.
Tabii ki Türkçenin seslerine
çünkü
çok uygun.
Çünkü Arap alfabesinde biliyorsunuz sağdan sola doğru gidiyoruz ama ünlüleri elif hariç yazmıyoruz.
Evet, tabii ki.
Böyle bir sıkıntılı bir durum var orada.
Bir delilimiz daha var Sedat Bey, o da şu. Şimdi diyorlar ki resim yazısından çıkmış. Evet, tabii ki doğal olarak bütün belki yazılar resim yazısından hepsi, ilk tabii. Başta tabii ki resimlerden yola çıkılarak yapılmış olabilir. Fakat ev kelimesi, yani o Köktürkçe'de eb kelimesi şekli eve benzemektedir. Şekli eve benzemektedir. Fakat sadece ev kelimesi yazılırken o işaret kullanılmıyor. B harfini yazarken eb veya b hecesini kullanırken de aynı işaret kullanıyor. Başka kelimede. Başka kelimelerde de kullanıldığına göre artık Köktürkler bu yazıyı fonetik değere sahip hale getirmişler. Yani resim yazısından artık çıkıp fonetik bir özellik kazanmış. Bu da bir ayrı bir delilidir.
Hocam Türkiye Türkçesinde bugün yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin beni. B ile bitmez kelimeler.
Evet, B ile bitmez, doğru.
Ama o tarihte...
Tabii ki o tarihte yani
ses değişmesi, evet hocam.
Tabii. BV değişmesi vardır onlardan bize gelen.
BM. Mesela,
tabii BM değişmesi var, BV değişmesi var. Mesela eb kelimesi bugün ev olmuş. Sab kelimesi sonra sav olmuş. Pek çok örneği var. Kelime başındaki B'lerin V'ye dönüştüğü 3 tane kelimede. Barmak varmak, yani gitmek anlamında. Var mevcut anlamına bar kelimesi var olmuş. Ve birmek, virmek sonra da vermek olmuş. Bu kelimelerin, bu denklikleri eğer tam manasıyla öğrenebilirsek mesela bu değişmeleri çok rahat Türkiye Türkçesine ait bir kelimeyi Sedat Bey götürebiliriz. Yani hocam, Orhun Türkçesine evet, götürebiliriz.
Çok az bir süre kaldı ama hani teknik terimiyle dildeki bu ödünçlemeler.
Evet.
Yani terimlerde olsun, şunda olsun, bunda olsun. İşte bugün İngilizceden, Batı dillerinden evet, bize geçen buna ödünçleme deniyor.
Evet.
Göktürk kitabelerinde de Çince'den mi örneğin kelimelerin etimolojisi incelenmiş mi hocam?
Kelimelerin etimolojisi şöyle, bu kelimelerin dizini, indeksi, sözlükleri hepsi yapılmış. Tabii etimoloji incelemeleri de yapılmış. Bazı kelimelerin, yani Çince'den kelime almış olabiliriz tabii ki. Mesela biti fırça demektir. Gerçi Uygur Türkçesinde görülüyor ama neticede Çin'den alınmış bir kelimedir. Bitimek, bit fırça. Bunu biz isimden fiil yaparak bitimek, yazmak ve bitik kitap kelimesini yapmışız biz, bu kelimeyi almışız. Çince'den kelime almış olabilir ama Köktürkçe'de ki kelime hazinesi kesinlikle son derece arı, temiz bir Türkçedir. Alınma kelimelerin sayısı Uygur döneminde artmıştır. Yani Uygurca döneminde, çünkü Manyeizm ve Soğudakça'dan pek çok kelime alındığı için Uygur Türkçesinde kelime, Çince'den alınan kelime sayısı daha fazladır.
Hocam bitiriyoruz yavaş yavaş ama şeyi söyledik mi bilmiyorum, hangi tarihte dikildiklerini?
Yani bu abidelerin dikiliş tarihi... Tabii ki söyleyelim. Tonyukuk abidesi 724-725 yıllarında dikilmiştir. Bilge Kağan abidesi 732 yılında dikilmiştir. Ve Körtügin abidesi, ki bazıları Kültügin diye okumaktadır, bu da 735 yılında diktirilmiştir bu taşlar.
Ve aşağı yukarı 1000 yıl sonra da bulunmuş.
Evet, evet.
Hocam ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bu önemli abidelere, anıtlara, yazıtlara artık ne derse dinleyicilerimiz hepsi kabulümüz değil mi?
Evet.
Bu kadar süre ayırabildik. Türkolog, yardımcı doçent doktor Sayın Hakan Akça hocamız aydınlattı bizleri. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Rica sağ olunuz, teşekkür ederim. Ederim.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Türk tarihinizin de programına devam edeceğiz bu saatte. Şimdilik hoşça kalınız diyoruz.
Türk tarihinin izinde.